Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak da Ahmet Taş Getiren imzalı Her An Diri başlıklı yazısını sunacağız. Hayatın her alanında kulluk şuuru. Hayatın her alanında, yani hayat diye nitelenecek bütün alanlarda. Kulluk, yani Allah Teala ile ilişkimizin niteliği. Şuur, yani derin idrak hali. Yani gaflette bulunmamak, unutmamak, yani farkında olmak. Şuur, kazanılacak bir zihni derinlik durumu. Kulluk söz konusu olduğunda, özellikle emek verilerek kazanılacak bir zihni derinlik durumu. Sınırlı bir alan değil, mesela bir namaz ortamı, bir dua hali, bir vakfe durumu gibi sınırlı bir zamanın kulluğa tahsis edilme durumu değil, nefes alıp vermekten, aile ilişkilerine, insanlar arası münasebetlere, duyguların allak bullak olduğu travma zamanları dahil, hayatın tüm iniş çıkışlarına uzanan alanlarda Halik-ı Zülcelal ile irtibatı kaybetmeme. Çok çok daha ciddi emek gerektiren bir zihni derinlik durumunu ifade ediyor. Hayatın bütün alanlarında demek, nefes alıp verdiğimiz bütün zamanlarda demek. İnsan olarak bu idrak halini oluşturmak da kolay değil, sürdürmek de. Çünkü insan hem unutan bir varlık, hem farkındalığını kaybeden bir varlık. İnsan zayıf yaratılmış bir varlık. Onun için Halik'ten sürekli mesaj geliyor, sürekli insanlığı yeniden kulluk şuuru çerçevesinde yoğuracak önderler geliyor. İbadetlerimiz, namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız, dualarımız, niyazlarımız. Bunlar bizatihi Halik Zülcelal'in kulluk eğitimi vermek üzere insanoğlunun önüne koyduğu temrinler. Hep deriz ya, Allah'ın bizim namazımıza, orucumuza, haccımıza, zekatımıza ihtiyacı yok. Evet yok, neden olsun ki? Samet, yani her türlü ihtiyaçtan müstani olmak, onun Rablığının olmazsa olması. Ama bizim kulluk idrakini hayatımızın bütün alanlarına taşıyabilmemiz için sıkı bir eğitimden geçirilmemiz lazım. Allah buyuruyor ki, ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat 56. Evet, o yarattı ve biz var olduk. Var olmama tercihimiz de yoktu. Yarın gel dediğinde gitmeme tercihimiz de yok. O zaman hep ona bakacağız demektir. Ama insan nesli olarak bakmayabiliyoruz. Gözümüzü, yüzümüzü başka yerlere çevirdiğimiz oluyor. Kıblelerimiz dağılabiliyor. Onun için kıblesi hep düzgün olsun diye, kulluktan şaşmasın diye Halik-ı Zülcelal insanı neredeyse tüm zamanlarını kapsayacak ölçüde bir kulluk dershanesine sokuyor. Eğer öncelikle ondan geldiğini ve ona gideceğini idrak etmişse, insan, ki bu insan olmanın olmazsa olmasıdır ve bunu idrak edemeyen insanın dünya serüveni boşuna yaşamışlıktan ibarettir. Onun hemen peşinden, yaratan benden ne istiyoruz soracak, onun mesajlarına bakacak, onun gönderdiği insanlık önderlerinin çağrısına kulak verecek. O bizden kulluk istiyorsa, kulluğun ne olduğunu öğrenecek. Kulluğun hayatın farklı alanlarında nasıl icra edileceğini öğrenecek. Namaz, oruç, hac, zekat. Bunlar vakitleri tayin edilmiş kulluk örnekleri. Niçin istendiğini, neden o şekiller içinde istendiğini sorgulamaksızın kabul edilecek, hayata taşınacak kulluk örnekleri. Halik Zülcelal bu ibadetlerle bize hayatı kulluk merkezli olarak yaşama eğitimi veriyor. Namazı gerçek hüviyetiyle kıldığımızda Allah'ı unutarak yaşama imkanımız olamaz. Bu şu demek, günün ilk saatlerinden son saatlerine kadar aralıklarla huzuruna duracağın ve sana yaşaman için o günü lütfeden, o lütfetmese nefes bile alamayacağını bildiğin bir kudret var. Varacaksın ve sen yücelerin yücesisin, sen benim Rabbimsin, ancak sana kulluk ederiz, ancak senden yardım dileriz. ebedi hayatın sahibi sensin. Orada beni yargılayacak olan sensin. Huzurunda durmak, rükûya eğilmek, secdeye varmak, sana bağlılığımın, seni Rab olarak idrak ettiğimin işareti. Ben kulum, ben buyum. Orucu gerçek hüviyetiyle tuttuğumuzda, yani Allah istedi diye, insan olmanın en tabii gereklerini yapmaktan vazgeçtiğimizde, zekatı anlamını gerçekten idrak ederek verdiğimizde, yani insani tutkularımızın yoğunlaştığı, canımızın yongası, tutkulu bir şekilde sevdiğimiz, sayıp durmaktan mutluluk duyduğumuz malın, mülkün gerçek sahibi O'dur. Ben O'nun tayin ettiği çerçevede mala tasarruf eden bir varlığım diye düşündüğümüzde, Haç'ta, Arafat'ta, dünyanın bütün varlıklarından ve statüsünden uzaklaşarak, mahşerde Halik'in huzurunda lebbeyk diyerek hesap vermeye hazır, başı açık, yalın ayak bir garip varlık halimizi gördüğümüzde, bunu gerçekten yüreğimizin en derin kıvrımlarında yaşadığımızda, namazdan çıkıp istikameti kaybetmek, başka başka kıblelerle savrulmak, gündüz orucu tutup geceyi günaha bulamak, zekatı verip mala haram bulaştırmak, Arafat'ı yaşayıp dönerken yürekleri kirletmek. Olur mu? Oluyorsa, olursa bizler tüm o ibadetleri bedenimizle icra edip, ruhumuzla, kalbimizle onlara iştirak edemediğimiz için, ibadetlerin içi boşaldığı için oluyordur, olur. İbadetlerle hayatı birbirinden kopardığımız için olur. Huzuruna durduğumuz Halik Teala'nın aynı zamanda hayatın kurallarını belirleyen dini, İslam'ı gönderen kudret olduğu şuurundan koptuğumuz için olur. Hayatın her alanında kulluk şuuru, hayatımız da mematımız da O'na aittir. En'am 162. Biz O'na aitiz ve O'na döneceğiz. Bakara 156. Onun için Rabbimiz şöyle davet eder. Ey iman edenler! Sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Bilin ki şüphesiz Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz hakikaten yalnız O'na dönüp toplanacaksınızdır. Enfal 24. Allah ve Resulünün davet ettiği şeyler, bize hayat veren şeyler, yani hayatı hayat haline getiren şeyler. Bu sebeple onlardan koptuğunda da hayatın hayat olarak anlamı kalmayacak. Hayatın hayat olması için Allah'ın ve Resulünün ölçüleriyle bütünleşecek. Bu da kulluk ilişkisini hayatın her alanında bir kılavuz gibi, bir kıble hassasiyeti gibi, bir secde duyarlılığı gibi diri yaşamamız da mümkündür. Bunun için de şuur dünyamızda iki yüksek merhalenin gerçekleşmesi lazım. 1. Maiyet şuuru, 2. İhsan şuuru. Maiyet ki vehüve me'aküm eyne ma küntüm. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Hadid 4. Ayetinde çizilen bir şuur kademesidir. Nefes alışverişimizde, attığımız her adımda Rabbimizi yanımızda hissedebilme duyarlılığıdır. Her işimizde yanımızda bir rakibul atid, hazır gözetici bulunduğu duyarlılığıdır. Allah görüyor, duyuyor bilincidir. İhsan ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeleriyle Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmek, yaşamaktır. Biz O'nu görmesek de O'nun bizi gördüğü bilinciyle. Bu iki şuur donanımının kazanılması ciddi bir kişilik eğitimini vazgeçilmez kılıyor. İnsanın kişilik merkezi olarak kabul edilecek olan kalplerimizin böyle bir eğitim çerçevesinde yoğrulmasından söz ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, "Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, benim kalbimi senin İslam dinin üzerinde sabit kıl," dua ettiği, yani evrilip çevrilebilecek bir kalpten söz ediyoruz. Resulullah o kalbin bir yerde sabit kalabilmesinde de Allah Teala'nın yardımının kaçınılmaz olduğunu bildirmiş oluyor. Kalpte Allah'la beraberlik idraki oluşturmak için de Allah Teala'dan yardım niyaz etmek. Bize düşen de bu. Son duamız şu olsun. Rabbimiz hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırmasın. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, ilk olarak bugün programımızda Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı Her An Diri başlıklı yazısını paylaştık. Şimdi de bir mülakatı aktaracağız programımızda. Hayatın her alanında takva ve ihsan şuuru başlığını taşıyor aktaracağımız mülakat. Profesör Doktor Saffet Köse ile gerçekleştirilmiş. Saffet Köse, İbadetten Kulluk Şuuruna kitabının müellifi olarak zikrediliyor. Bu aktaracağımız yazıda değerli dinleyenler ve bu mülakatı paylaşalım. Muhterem Hocam, Altınoluk Dergisi'nin bu yıl abonelerine vereceği hediye kitabını hazırladınız. İbadetlere kalbi boyutuyla, hikmetleriyle baktınız. Kitabın ana gayesi ve sizi bu çalışmaya iten sebepler nelerdir? Öncelikle Altınoluk Dergisi yönetimine, ibadet ruhuna dikkat çekmeye çalışan, bu mütevazı çalışmaya gösterdikleri teveccühleri sebebiyle şükranlarımı sunuyorum. Okuma lütfunda bulunacaklara teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak'tan bu adımlarımızı hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyorum. Sorulara gelince, şuradan başlamamızın uygun olduğunu düşünüyorum. Hazreti Peygamber Efendimiz'in vahiy ile müşerref oluşundan 230 yıl kadar önce Bizans'ta, Roma'da devlet dini haline gelmesiyle birlikte Hristiyan kiliseleri uzun süre insanlığın hayatında etkili oldu ve çok kötü bir sınav verdi. Bu süreç insanların dinden soğumasına sebep oldu. Batı'da 18. yüzyılda reform ve Rönesans hareketlerinin yönlendirmesi sonucu aydınlanma dönemiyle din hayatın dışına itildi ve sadece mabede hapsedildi. Aslında aydınlanma vahyin karanlığından aklın aydınlığına çıkışı ifade eden bize yabancı bir kavramdır. Ve maalesef bazı Müslümanlar tarafından da ben bir Müslüman aydın olarak gibi ifadelerle bilinçsizce kullanılmaktadır. Bu süreç dünyevileşmenin, hazcılığın başlangıcı oldu. Artık bu zihniyet Müslümanları da etkisi altına aldı. İbadetlerimiz bile dünyevileşti. Namaz, spor, zekat vergi, oruç perhiz, hac turistik seyahat, kurban et, itikaf kendisi camide bütün elektronik cihazlarla zihni dışarıda bir şekil aldı. Bizim bu kitaptan esas amacımız dünyevileşmeye karşı ibadetin manevi boyutuna dikkat çekmeye çalışmaktan ibarettir. Efendim tabii bu çalışma sadece Altınoluk okuyucularına hitap eden bir çalışma değil. Neden bu konuya derinleşme ihtiyacı duydunuz? İbadetin bile dünyevileştiğine az önce dikkat çektik. O zaman bunu ibadet bilinciyle aşabiliriz. Bunu sağlamak için de ibadetlerin ruhuna girmek, o bilince sahip olmak gerekir diye düşünüyorum. Mesela abdest hadesten taharettir ve organların yıkanması ve meshedilmesiyle verilmek istenen bir mesajdır. Namazda kıyam, kıraat, rükû, secdenin bir anlamı vardır. Bunlar nedir? Hac semboller üzerine kurulu bir ibadettir. Bu sembollerle ne anlatılmak istenmektedir? Söz gelimi abdeste başın meshedilmesi ya da saç tıraş edilerek ya da birkaç tüy kesilerek ihramdan çıkılmasıyla ne anlatılmak istenmektedir? Mesela zekat alan açısından mı, veren açısından mı önemli bir ibadettir? Bunların bilinmesi ibadete zevk kazandıran bir özellik arz eder. Biz dinle bağlantımızı fıkıh üzerinden bilgi düzeyinde kuruyoruz. Oysa dinin bir de irfan ve hikmet boyutu var. Biz muteber kaynaklarımızdan hareketle bunu ibadetler üzerinden belli ölçüde yapmaya çalıştık ki insanlar ibadetleriyle ne yaptıklarını fark etsinler ve ibadetlerinin zevkine varsınlar. İbadetten ubudiyete geçiş olarak vasıflandırıyorsunuz. Ubudiyetten neyi anlamamız lazım? Zariyat suresinin 56. ayetinde açıkça ifade buyurulduğu üzere ibadet, insanın yaratılışının gayesidir. İbadetin birçok amacı vardır. Öncelikle Allah Teala'nın emrine imtisal en önemli gayedir. Ancak Allah Teala abeste iştigal etmez. Emrettiklerinin ve yasakladıklarının bir hikmeti vardır ve pratik değerlere sahiptir. Bu bağlamda konuya yaklaştığımızda ibadetin insanda olumlu manada davranış değişikliği meydana getirmesi gerektiğini görürüz. İnsan iyilik yapabilecek yönüyle meleklere benzer yanı olduğu gibi kötülük yapabilecek özelliğe sahip varlık oluşuyla da iblise benzer. İbadet meleklere benzeyen yönü güçlendirip şeytanlıktan uzaklaştıran bir işleve sahip olması gerekir. Bu yönüyle ibadet melekleşme sürecidir denilebilir. Şems suresinin 7 ila 10. ayetlerinde buna işaret vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 45. ayetinde namaz özelinde ibadetin gayesini kötülük ve çirkinliklerden alıkoyma olarak belirler. Aynı hususu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de vurgular ve kimi kıldığı namaz kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoymuyorsa onun namazı yoktur buyurur. Namaz bütün ibadetlerden kesitler taşıdığı için denilebilir ki ibadet, sahibinin kötülüğüne engel olmalı, takva ve onu iyilikle besemelidir. Bunu yapmıyorsa ortada sanki kuru bir şekilcilik vardır. İşte ibadetin günlük hayatta davranışa yön veren özellik kazanmasına kulluk şuuruyla hareket etme anlamına gelen ubudiyet diyoruz. Bu durumda mümin Cibril hadisesinde geçen ihsan bilincine ulaşır ve artık her yaptığı bir ibadet karakteri arz eder. İbadetle hedeflenen de budur. Kulluk şuuru dediğimizde insanın Rabbi ile Yaratan'la ilişkisini kastetmiş oluyoruz. Nasıl bir ilişkidir o? Bu ilişki ezelden ebede bir süreçtir. Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 172. ayetinde Rabbimizin yaratılışımızın başlangıcında olduğu anlaşılan bir zaman diliminde bizimle yaptığı uluhiyet-ubudiyet sözleşmesinden bahsedilir. O bizim Rabbimiz, biz de O'nun kuluyuz. Rab-kul ilişkisi nasıl yürüyecektir? Allah Teala bunu peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirmektedir. Nitekim süreç böyle gelişmiştir. Bu hükümleri taşıyan peygamberlerin en son halkası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir ve getirdiği kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Bu yüce kitap, Rabbimizle yapmış olduğumuz sözleşme hükümlerinden oluşan bir mecmuadır ve onu uygulamalı şekilde hayata taşıyıp öğreteni bir başka ifadeyle beşer formunda ifade edeni de Resul-i Ekrem Efendimiz'dir. Kur'an-ı Kerim insanın son şansıdır ve bizzat Rabbimiz tarafından koruma altına alınmış, sünnet de veri kaybolmaksızın hiçbir ümmete nasip olmayacak bir lütufla İslam alimlerinin gayretiyle günümüze ulaşmıştır. Demek istiyorum ki sünnet de korunmuş bir özelliğe sahiptir. Diğer ümmetler kitaplarını bile koruyamamışken Muhammed ümmeti sünneti de muhafaza etmiştir. İslam alimlerinden İbni Hazm, Hicr suresinin "Zikri biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz" şeklindeki 9. ayetindeki zikr kelimesine sünnetin de dahil olduğunu, zikirden maksadın sadece Kur'an olmadığını savunur. Çünkü Kur'an, sünnetin beyanıyla anlaşılabilen ve yaşanabilen bir kitaptır. Nahl suresinin 44. ayeti de bunu belirtir. İbni Hazm'ın dediği gibi şayet Hazreti Peygamber'in beyanları zikre dahil görülmeyip korunmayacak ve sağlıklı bir şekilde varlığı garanti altına alınmayacak olsaydı, Allah'ın muradını doğru biçimde anlayamayacağımızdan Kur'an naslından yararlanmak boş bir hayal olurdu. Allah'ın Kur'an'da bize emrettiği farz derecesindeki yükümlülükler atıl kalırdı. Gerçekten Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde Resul-i Ekrem'e ittiba, itaat edilmesini ve onun örnek alınmasını ister. İttiba, itaat ve örneklik bilinen kişi ve bilinen, söz ve davranışlar için söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu ayetlerde sünnetin ve Hazreti Peygamber'in yaşayış modelinin korunduğuna, bilindiğine işaret eder. Bütün bunları söylemekten maksat şudur. Kur'an-ı Kerim kulluk hükümlerini ihtiva eden bir kitaptır ve korunmuştur. Onun nasıl yaşanacağına dair model de Hazreti Peygamber'dir ve o da gözümüzün önündedir. Bize düşen buna göre bir hayatı tanzim etmektir. Efendim, kulluk şuuru dediğimiz olay, insanın sadece yaratanla ilişkisini belirleyen bir şey mi, yoksa toplumla ilişkisini yansıyan bir boyutu da var mı? Kulluk, hayatı bütün halinde kavrayan bir kavramdır. Resul-i Ekrem'in Cibril hadisesinde anlattığı ihsan tam da bunu belirleyen bir muhtevaya sahiptir. Bulunduğun yerde her an Allah'ın seni gördüğü şuuruyla hareket et. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bu şuurun oluşması ve canlı tutulmasının en önemli sonucu günlük hayatta insanların haklarına saygı ve vazifelerin ifası konusunda bir duyarlılık oluşturmasıdır. Toplumsal hayat en fazla buna ihtiyaç duyar. Çünkü insanın yaratılışı itibarıyla toplum halinde yaşamak zorunda olduğu ilk çağlardan beri dile getirilen bir gerçekliktir. İslam alimleri de bunu ifade ederler. Mesela Ragıp el-İsfahani, İbni Haldun bunlardandır. Toplum halinde yaşamak demek sürekli olarak haklar ve vazifelerle karşı karşıya kalmak ve bunun doğurduğu ihtilaflar içinde bulunmak demektir. Kulluk şuuru her bir söz ve davranışın hesabının olduğu gerçekliğini canlı tuttuğu için hakka saygıyı, vazifeyi, ifayı, ihtilaf durumunda adalet ve hakkaniyete rızayı temin eden çok güçlü bir zemin oluşturur. O sebeple Said Halim Paşa, Müslümanlar selametlerini kanunda değil, inançlarında bulurlar der. Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Resul-i Ekrem Efendimizin hadislerinden anlaşıldığı kadarıyla gerçek kulluk sadece kılınan namaz, verilen zekat, tutulan oruç, yapılan haçta değil, varlıkla ilişkide ne derece nezaket, zarafet, adalet, merhamet ve şefkatle hareket edilebildiğiyle ortaya çıkan bir olgudur. Gece kalkıp özenle namaz kılan bir kadının komşusunu incittiği söylendiğinde Resulullah'ın onun namazının anlamsızlığına işaret etmesi bu hususu çok iyi anlatan bir örnektir. İslam alimlerinin ahlak tanımı tam da bunu anlatır. Allah'ın emirlerine saygı, yarattıklarına şefkat. İşte bu şuur sadece toplumsal hayatta insanlarla değil, diğer varlıklarla da ilişkilerin zeminini belirleyen ana dinamiktir. Efendim, insanlar ibadet yapıyor muhakkak. Burada iç derinliği hemen otomatik bir kazanıma da dönüşmüyor. Nasıl bir çaba, nasıl bir gayret gerekiyor? Bunun bir yolu, yöntemi, yordamı var mı? Huşuya, ihlasa nasıl erilir? Yani ibadetlerin iç anlamına ulaşacak bir iç terbiye nasıl mümkün olabilir? Burada iki noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi, ibadet edenin yaptığı ibadetin tadına varması gerekir. Bunun için de ibadet halindeyken yüce yaratıcının huzurunda olduğunu ve onunla iletişim halinde bulunduğunu fark etmelidir. Bunun oluşması için de ibadetteki sembolik dili çözebilmesi gerekir. Çünkü ibadetlerdeki birçok eylem sembolik karakter taşır ve derin anlamlara sahiptir. Bu sağlanabilirse kişi dış dünyadan kendisini soyutlayabilir ve ibadetiyle bütünleşebilir. İbadetini bitirdikten sonra da tutum ve davranışlarıyla onu yaşamaya devam edebilir ki zaten ubudiyet dediğimiz şey de budur. İkincisi, insan amacına göre anlam kazanan ve değer bulan bir varlıktır. Hazreti Mevlana'nın "Neyi arıyorsan osun sen" diye bir sözü vardır. Öncelikle insanın amacına dair bir bilince sahip olması gerekir. Dünyevileşme ve bunun tezahürü olan hazcılık bu şuur önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim Kıyamet Suresinin 20-21. ayetlerinde insanları uyarıyor ve diyor ki, "Dikkat edin, siz dünyayı çok seviyorsunuz, ahireti umursamıyorsunuz." Başka birçok ayetinde de dünyanın eğlence ve oyuncaktan ibaret olduğunu ifade ederek ahiretin daha hayırlı ve kalıcı olduğunu söylüyor. İnsan önce tercihini yapmalı ve dünya mı, ahiret mi diye kendisine sormalı. Bu ifade hatalı anlaşılmamalı. Yani bunlardan birisini kazanmak için diğerinin terk edilmesi gerekmiyor. Her ikisinin de dengeli olması lazım. Ama ağırlık ahirete verilmeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim Kasas suresinin 77. ayetinde der ki, Allah'ın sana verdiği nimetlerle ahiretin peşine düş. Dünyadan da nasibini unutma. Yani dünyanın peşine düş, ahiretten de nasibini unutma demiyor. Ağırlığın ahirete verilmesini istiyor. Maalesef dünyevileşme tutkusu, Allah insan, insan, insan, insan alem, din dünya, dünya ahiret, kadın erkek arasındaki fıtrat dengesini alt üst etti. Bu dengelerin yaratılış gerçekliğinde yeniden kurulmasına ihtiyaç var. Ne zamanki insan Kuşeyri'nin ifadesiyle dünyanın taşıyla altınını bir görür, işte o zaman insan ibadetinden zevk alır. Bu durumda ibadette yerini bulur. İnsan da, toplum da, dünya da huzura kavuşur. İbadetlerimizin Allah katında makbul, kul nezdinde tesirli olması dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Bana bu imkanı veren Altınoluk Camiası'na da şükranlarımı arz ediyorum. İbadetten Kulluk Şuuruna kitabının müellifi Profesör Doktor Saffet Köse ile gerçekleştirilen ve hayatın her alanında takva ve ihsan şuuru başlıklı mülakatı paylaştık. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2016 sayısından aktardık yazılarımızı. Tekrar buluşabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.